Ayrım 55 ve İhtilal Altan Öymen Sayfa 605 26. Bölüm İnönü Meclis'ten Çıkarılıyor. İnönü'nün tutanaktan çıkan sözleri, Türk milleti Kore milletinden daha az haysiyetli değildir. Susturun şu adamı, susturun. CHP Genel Başkanı'na 12 birleşimlik ihraç cezası, Menderes Tahran ziyaretini iptal ediyor. 27 Nisan 1960 günkü meclis birleşimi 1950-60 döneminin en olaylı oturumuydu. İnönü'ye hem meclisten ihraç cezası verildi hem de sözleri tutanaktan çıkarıldı. Evet, meclisin 27 Nisan günkü oturumu Agah Erozan'ın başkanlığında açıldı. Başkan komisyondan yeni gelen yetki teklifinin gündemdeki tüm öteki maddelerden daha önce görüşülmesi için verilen önergeyi oya koymak istedi. CHP'liler buna itiraz ettiler. Usul hakkında söz alan Malatya Milletvekili Nüvit Yetkin, gündemde başka birçok madde sıra beklerken geçici komisyondan yeni çıkmış bir teklife öncelik verilemeyeceğini söyledi. Bir teklifin genel kurulda görüşülmesi için metninin milletvekillerine 48 saat önceden dağıtılmasını öngören iç tüzük maddesini hatırlattı. O gereğe bu defa da uyulmamıştı. Metin dağıtılalı daha birkaç saat bile olmamıştı. Yetkin ayrıca o teklifin öncelikli olması bir yana, içeriği dolayısıyla görüşülmesinin bile mümkün olmadığını ifade etti. Dedi ki, anayasanın iptalini tazammun eden, yani iptali amacını içeren bu teklif gündeme alınamaz, müzakere edilemez, re'ye konulamaz. Başkan bu itirazlara karşı iç tüzükte belirli kurallar bulunduğunu ama o kurallardan büyük bir kısmının genel kurul kararıyla değiştirilebileceğini söyledi. Yetki teklifinin görüşülmesine öncelik verilmesi için başkanlığa geçici komisyonca bir önerge verildiğine göre o önergeyi oylayacağını bildirdi ve hemen oylayıp sonucu ilan etti. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başkan sonucu böyle ilan etti ama o ilana muhalefet sıralarından bir itiraz geldi. Oylama sırasında kabul ve ret için el kaldıranlar arasındaki fark o kadar belirgin değildi. Çünkü iktidar partisi milletvekillerinin bir kısmı kabul oyu kullanmamışlardı, ret oyu da kullanmamışlardı. Bu oylamada çekimserlik anlamına gelirdi ama acaba bilinçli bir çekimserlik miydi? Yoksa başkanın kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir demesi çok hızlı olduğu için milletvekillerinin o hıza yetişememelerinin sonucu muydu? O tabii bilemezdi ama oylamayı balkondan izleyen gazetecilerin ve dinleyicilerin de net olarak gördüğü gibi kabullerin mi redlerin mi fazla olduğunu kesin olarak saptamak mümkün değildi. Muhalefetin şiddetli itirazları üzerine bu gerçeği biraz gecikmeyle de olsa başkan da kabul etmek durumunda kaldı. Oylamayı tekrar etti. Kabul ve redleri divan katipleriyle birlikte saydı. Durum bu defa değişmişti. Birinci oylamada kabul için el kaldırmayan DP'lilerden büyük bir kısmı daha sonra kabulcü olmuştu. Başkan sonucu şöyle açıkladı. 133'e karşı 216 rey ile kabul edilmiştir. DP'deki fire %50'ye yakın. Aslında bu sonuç da şu açıdan ilginçti. Demokrat Parti'nin 610 üyeli meclisteki milletvekili sayısı o sırada 424'tü. Kabul oyu verenlerin sayısı 216 olduğuna göre DP grubunun verdiği fire %50'ye yakındı. Oylama sırasında oy kullanmayanların bir kısmı o sırada salon dışında olabilirlerdi. Ama bu gibi önemli oylamalarda meclisin her yerinde ziller çalar, dışarıdakileri içeriye davet ederdi. Bir kısmı o davete rağmen içeri girmemişti. Muhalefet milletvekillerinin böyle bir oylama için içeriye girip girmemesi o kadar önemli değildi. İktidar çoğunluğunun açık ara üstün göründüğü bir meclis oturumunda muhalefet oylarının belirleyici olacağı tahmin edilemezdi. Muhalefet milletvekilleri katılsak da sonuç değişmez tembelliğine kapılabilirlerdi. İktidar milletvekillerinin ise hele başbakanın çok önem verdiği ve yakından izlediği böyle bir oylama sırasında salon dışında kalmaları ancak teklife kabul oyu vermek istememelerinin sonucu olabilirdi. Kaldı ki bir kısmı da içeride oldukları halde zaten balkondan da görülüyordu kabul oyu vermemeye devam etmişti. Kısacası teklife ve ya bunun hemen görüşülmesine karşı olanların yahut bunu içlerine sindiremeyenlerin sayısı tahmin edilenin çok üstündeydi. Demokrat Parti içindeki bu durum daha sonra yayınlanacak anılarla, belgesellerle daha iyi anlaşılacaktı. Tabii DP'li siyasetçilerin bir kısmı siyasete devam etmek istiyorlarsa bunun parti yönetimiyle iyi geçinme koşuluna bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Milletvekilliğine yeniden aday gösterilme imkanı büyük ölçüde parti yönetiminin elindeydi. Gerçi aday yoklaması sistemi büsbütün terk edilmemişti. Ama milletvekilliklerine kimlerin aday olacağının saptanmasında parti yönetiminin tercihleri eskisinden çok daha belirleyici hale gelmişti. Bayardan ve Menderes'ten yeşil ışık almayan kimsenin aday olması mümkün değildi. Bu tahkikat encümeni ve yetki kanunu işlerine karşı çıkanların ise o yeşil ışığı almaları kolay değildi. Fakat işte bu gerçeğe rağmen DP'li milletvekilleri arasındaki yetki kanunu karşıtları veya çekimserleri beklenenden hayli fazla olmuştu. Tahran gizlisi tamamen iptal. Bunu görenlerden ve önemseyenlerden biri doğal olarak Başbakan ve DP Genel Başkanı Adnan Menderes'ti. Buna karşı aldığı ilk önlem Tahran'a gitmek üzere bineceği özel uçağın kalkış zamanını bir kere daha ertelemek oldu. Bu kararı aldıktan sonra DP'nin teklife muhalefet etme ihtimali olan milletvekillerini etkileme yolundaki temaslarını daha da yoğunlaştırdı. Ama bu temaslarının sonucundan bir türlü emin olamadı. Bir süre sonra kararını radikalleştirdi. Birkaç kere ertelediği Tahran gezisini tamamen iptal etti. Havaalanında Menderes'i bekleyen ve hareket saati ertelenen Viscount uçağına haber iletildi. Başbakan geziye katılmayacaktı. Ona Sento toplantısında Fatin Rüştü Zorlu vekalet edecekti. Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili mensupları bu değişikliğin gereklerini yerine getirmek için koşuşmaya başladılar. Menderes de Meclis Genel Kurulu'ndaki gelişmeleri odasından izleyip gerekli gördüğü milletvekillerini odasına çağırarak yaptığı görüşmelere devam etti. Feyzioğlu kürsüde. Meclis çoğunluğunun yetki kanunu teklifini hemen görüşmeye başlamayı kabul etmesinden sonra Profesör Turhan Feyzioğlu kürsüye çıkma imkanını buldu. Söz sırası arkalarda kalmıştı ama adı ilk sıralarda yazılı olan Mardin milletvekili Mehmet Kamil Boran kendi söz hakkını ona devretti. Turhan Feyzioğlu konuyu hukuki açıdan ayrıntılarıyla anlattıktan sonra tahkikat encümenine yeni yetkiler isteme girişimini rejime yeni bir darbe olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Bu kanunla dar bir siyasi heyete, bir kadroya öyle geniş selahiyetler verilmiş olacak ki, rejim öyle bir sathı mailde, yani eğik düzeyde kaymaya başlayacak ki, dönmeye başlayan bu çark nerede durur bilinmez. İnşallah teklif sahipleri de kısa zamanda getirdikleri bu tekliften pişman olmazlar. Feyzioğlu iktidarı bu gidişten en kısa zamanda vazgeçmeye çağırdı. Bir an önce seçime gitmesi gerektiğini belirtti, şöyle dedi. Yapılan rejim darbesini hiçbir kelime oyunu saklayamayacaktır. Memleket içinde her sağduyulu vatandaş yapılmakta olan işin mahiyetini bugünden kavramıştır. Gün geçtikçe daha iyi anlayacaktır. Bu kanunla şiddete başvurarak huzur temin etmeyi uman varsa şunu arz edeyim ki huzura götüren yol bu yol değildir. Huzura götüren yol serbest ve emniyetli seçimi temin edecek kanunu getirmektir. Memlekete huzur temin edecek tek çare budur. Yarasalar ve kargalar. Sonraki söz sırası yetki kanunu teklifinin ilk imzacısı DP'nin Çorum milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'ndaydı. Konuşmasına CHP'lileri karanlıkta iş çevirmekle suçlayarak başladı. Şunları söyledi. Karanlıklara sakladıkları bir hususun üzerine projektör tutmuşuz da ayıpları meydana çıkaracakmış gibi telaş ediyorlar. Eğer projektörlerimiz Halk Partisi'nin karanlıklarını aydınlatmak için tevcih edilmemiş olsaydı, böyle bir kanun teklifi ne anayasaya aykırı ne adaba muhalif telakki edilmeyecekti. Bütün endişeleri işte bu noktadan geliyor. Ortakçıoğlu CHP'lilere karanlıklarla ilişkileri üzerine bir de soru sordu. Neden yarasalar gibi gece uçmaya çalışıyorsunuz? CHP'li Emin Soysal yerinden müdahalede bulundu. O da oturumu yöneten başkana bir soru sordu. Bu hakaret değil midir? Başkan cevap verdi. Efendim, ifade bir teşbih olarak kullanılmıştır. Müdahaleye mahal yoktur. Soysal, öyleyse dedi, ben de kendisine kargalar gibi konuşuyor diyorum. Onu da teşbih telakki edin. Ortakçıoğlu yetki kanunu teklifiyle tanınan yetkilerin bir tahkikat encümeninin tahkikat sırasında kullanması gereken yetkiler olduğunu, bunlardan bir kısmının encümene daha kurulduğu sırada verilmiş bulunduğunu, o yetkilerin bu kanunla belirginleştirildiğini söyledi. Son sözün Meclis Genel Kurulu'nda olduğunu ifade etti, dedi ki, selahiyetli kılana Büyük Millet Meclisi'ne ehemmiyet vermeyenleri takip ve tetkik etmek vazifesi verilen encümeni selahiyetsiz addetmek, abesle iştigal etmek, yani boş bir işle uğraşmak olacağı içindir ki bu hükümleri sevk ettik. Encümen tahkikatı bitirip dosyayı umumi heyete teslim ettikten sonra karar sizindir. Ne isterseniz onu yaparsınız. Bundan daha demokratik, bundan daha hukuka uygun bir düşünce olmaz. Bunun üzerine neden bu kadar kıyamet koparıyorsunuz? İsmet İnönü kürsüde. Ortakçıoğlu'nun konuşmasının sonuna doğru başkanlıkta nöbet değişimi yapıldı. Agah Erozan'ın yerine başkanlık kürsüsüne Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu çıktı. Saat o sırada 18.15'ti. Toplantıdaki görüşmelerin başlamasından beri 3 saat geçmişti. Konuşma kürsüsüne grubu adına söz alan İsmet İnönü geldi. İnönü gri bir elbise giymişti. Kürsüye CHP'lilerin alkışları arasında çıktı. Dirseklerini kürsüye koyup mikrofonlara yaklaştı. Tam söze başlayacaktı ki DP'lilerin sıralarının bir bölümünden bir gürültü koptu. O bölümdekiler ona daha sözlerine başlamadan sıra kapaklarını da vurarak tepkilerini göstermeye başlamışlardı. Bir kısım CHP'liler de ayağa kalkarak başkandan sükuneti sağlamasını, İnönü'nün sözlerinin işitilmesine imkan vermesini istediler. Başkan ise gürültü çıkaranları değil, sükunetin sağlanmasını isteyenleri uyarmayı tercih etti. İnönü konuşmasına bu koşullar altında başladı. Bu konuşmanın önemli bir kısmı daha önce belirttiğim gibi sansürlenip tutanaklardan çıkarılmıştır. Şimdi burada önce konuşmanın sansürlemenin başlamadığı ilk bölümünü resmi tutanaktaki haliyle yansıtacağım. Sansürün uygulandığı ikinci bölüme daha sonra geleceğim. Önce o dönemin TBMM başkanlığınca yayınlanan resmi tutanakları. Gürültüler ve müdahaleler burada bile kısmen de olsa yer alıyor. Tutanaklarda soldan ve sağdan sözcükleri malum, salona dönük olan başkanın bakış açısına göre kullanılıyor. Soldan denilince DP'lilerin, sağdan denilince CHP'lilerin sıraları kastediliyor. İsmet İnönü, meselenin, soldan gürültüler, başında ve sonunda aslı şudur. İktidarda bulunan parti, rakibi olan parti hakkında bir takım isnatlarla tahkikat açıyor. Soldan müfteri, iftiracı sesleri, sağdan müfteri sizsiniz sesleri. Mehmet Kamil Boran, reis bey, dinlemek imkanlarını siz de sağlayınız. Reis, devam buyurun efendim, sükunet yerindedir. İsmet İnönü devamla, iktidar partisi arzularına göre değerlendirmek için yeni müeyyideler getiriyor. Hepsi bir küldür. İktidar partisini idare edenler CHP ve bir kısım matbuat aleyhine tasmim ettikleri, yani tasarladıkları, tedbirleri evvela bir teşekkül olarak, sonra da onun müeyyideleri olarak ikmal ediyorlar. Sağdan bravo sesleri, alkışlar. Tahkikatın gerekçesi aslında bizi, Halk Partisi'ni bir takım hareketlerle itham ediyor. Soldan doğru, doğru sesleri, elbette sesleri. Murat Ali Ülgen, kürsüden ihtilal beyannamesi okudum paşam. İsmet İnönü devamla. Zile, Uşak ve Topkapı vesaire hadiselerde bir takım fenalıklar yapmışız. Bunları tahkik edecekler. Biz Zile ve Uşak'ta yapılan muamelelerden dolayı mahkemeye verildik. Mahkemede beraat ettik. Soldan daha belli değil sesleri. Bunu temyiz tasdik etti. Uşak'ta hayatımıza kastetmek için soldan yalan, yalan sesleri. Uşak'ta hayatımıza kastetmek için yapılan tertiplerden az zararla çıktık. Soldan yalan, yalan sesleri. Şimdi iktidar partisi diyor ki, nasıl oldu da bu hadiselerden sağ çıktılar? Bunu tahkik edecekmiş. Sağdan alkışlar, bravo sesleri. Biz bu kadar tertipler yaptığımız ve maharetle tatbike koyduğumuz halde bu tertipler nasıl oldu da muvaffak olmadı ve İnönü sağ kaldı diyorlar. Sağdan alkışlar. Tahkikat encümenini kurduran gerekçe bu hava içinde seçim yapılmaz diyor. Evvela seçim havası vücuda getirilmek isteniyor. Halbuki seçim havası aylarca evvel hazırlanmış, memlekette ilan olunmuştur. İlkbaharda muhakkak olacak idi. Başbakanın en yakın vekili olan zat selahiyetle bunu ilan etti. Soldan yok öyle şey sesleri. Medeni Berk tekzip ettik. İsmet İnönü devamlı. Tahkikat encümeni teşkilinin sebebini ve müeyyidesini teşkil eden bu teklifin hedefi seçim havasını hazırlamaktır. Seçim havası bugün Demokrat Parti başında bulunanlar için nedir? Ne isterler bunlar seçim zamanı ki onu önceden hazırlamış olsunlar? Soldan şiddetli gürültüler. Demokrat iktidar 1950'den bu yana birkaç seçim yaptı. Bu seçimlerin her birini hususi ve fevkalade bir tedbirden sonra yaptı. Soldan gürültüler. 1950'nin ara seçimini yapmak için ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni itham ederek bütün halk evlerini kapattı, elinden aldı. 1951 ara seçimlerini yapmak için memlekette 500'e yakın kütüphaneyi kapattı. Soldan gürültüler. Sonra 1954 seçimlerini yaptı. Bu seçimleri yapmak için de tedbirler aldı. O zaman Millet Partisi vardı, onu kapattı. O zaman Halk Partisi'nin ne kadar malı mülkü varsa vesikalarını, kitaplarını, kurşun kalemine kadar hepsini müsadere etti. Soldan gürültüler. Ondan sonra 1954 seçimini yaptı. Daha sonra 1957 seçimini yaptı. 1957 seçimi biliyorsunuz ki muhalefet partileri arasında büyük miktarda işbirliği havası içinde hazırlandı. Fevkalade kanunlar çıkardı. Soldan gürültüler. Meclis çıkardı sesleri. Muhalefet partilerinin reylerini birbirlerine eklemek ihtimalini ortadan kaldırdı. Bir. Bu da kâfi gelmedi. Soldan gürültüler. 1946'da onu siz yaptınız sesleri. 1957'de bugün her birimizin hicapla yani utançla hatırladığımız ve hala encümende tashih düzeltilmesi için duran kusurlar işledi, maharetle işledi, yüzüne gözüne bulaştırarak işledi. Soldan gürültüler, sağdan reis bey hatibi işitemiyoruz, gürültülere mani olun sesleri. Reis, efendim müsaade buyurun, hatibin sözleri işitilmiyor. Sağdan gürültüler, ceza ver sesleri. Rica ederim beyler, sizin yaptığınız nedir? Müsaade ediniz. Devam buyurun efendim. İsmet İnönü devamla. 1960 seçimlerine hazırlanmak için yeni fevkalade tedbirlerin alınması lüzumuna Demokrat Parti'yi idare edenler kanidirler. İşte meselenin esası bu. Susturun şunu ya, susturun. Gürültüler gittikçe çoğalıyor, sıra kapakları vuruluyor, salonda bir uğultu dur devam ediyordu. İnönü'nün bu sözlerini bu hava içinde işitmek çok güçleşmişti. Bu sırada dinleyiciler locasından bir ses yükseldi. ''Susturun şunu ya, susturun, çok konuştu.'' Ses balkondan geliyordu. Ön sırasında gazetecilerin, arka sıralarında dinleyicilerin oturduğu balkondan. Böyle bir şey tabii yasaktı. Balkonda bu yasağı hatırlatıp orada bulunanların aşağıdaki görüşmelere karışmayacaklarını, görüşmeleri ses çıkarmadan izlemek zorunda olduklarını bildiren bir uyarı levhası da vardı. Zaten normal hallerde öyle bir ses çıkarma olayı olsa balkondaki polisler buna anında müdahale edip bunu yapanı oradan çıkarırlardı. Balkondaki gazeteciler arkaya bakınca İnönü için susturun şunu çok konuşu diye bağıran adamın bağırışını sürdürdüğünü ama polislerin bunu seyrettiğini gördüler. Polislerden sadece biri elini dudaklarının üstüne götürerek ona sus işareti yapıyordu. Şu anlaşılıyordu. Mecliste artık muhalefete yönelik usul dışı hareketlere milletvekillerinden de gelse dinleyicilerden de gelse olabilir gözüyle bakılıyordu. Sadece genel kurul salonundaki usulsüzleri önlemekle görevli olan idareci üye sıfatlı milletvekilleri değil, balkondaki usulsüzlükleri önlemekle görevli olan polis memurları bile aynı tutum içindeydi. 55. ayrımın sonu. Sayfa 613.